Din insanların en büyük ihtiyaçlarından biridir ve insanın az ki midesi yemeğe ihtiyaç hisseder, gözü güzel manzaraları görmek ister. Benzeri bir şekilde insanın aklı, kalbi, latifeleri dinin hakikatlerini bilmeye muhtaçtır. Ancak Avrupa'da dine karşı bir soğukluk meydana geldi. Orta Çağ'ın karanlıklarını Avrupa yaşarken baktılar ki Hristiyanlık dininde katı bir taassup var ve Hristiyan din adamları bilime pek de açık değiller ve hatta bilimin karşısındalar. Böyle olunca Avrupa'da önce Rönesans, reform, işte dinde reform, yeniden bir diriliş, bu şekilde hareketler meydana geldi. Ve bu aydınlanma felsefesini netice verdi. Aydınlanma derken işte dinin hükmetmesi yerine aklın hükmetmesi, bunu esas aldılar. Ve bunun neticesinde maddi yönden ilerlediler. Kilisenin baskısından kurtuldular ve idari olarak da krallık gibi idarelerden kurtuldular. Önleri açıldı, maddi yönden, teknolojik yönden ilerlediler ve buradan iki akım ortaya çıktı. Bunlardan birisi idarelere karşı, krallık idarelerine karşı halk tabakalarında işte bir nefret ve onların devrilip onun yerine cumhuriyet sistemine geçilmesi. İkinci olarak da dinle alakalı din adamlarına, dini temsil ettiği düşünülen ruhban sınıfına bir nefret, bir husumet. Yani bunlar mı? Bunlar ufku kapalı insanlardır şeklinde böyle bir bakış. Özellikle pozitivizm, yani ispatiyecilik akımı, Adam Smith ve onun ekolü, bunlar kilisenin yerine bilim kilisesini kurdular. Dediler ki bizim amentumuz bilimin ortaya koyduğu kesin gerçeklerdir. Bizim mabedimiz laboratuvarlardır. Bizim mucizelerimiz laboratuvarda elde edilen neticelerdir. Bizim ruhbanlarımız bilim adamlarımızdır. Bu şekilde tamamen dini devre dışı bırakmak ve dini temsil ettiği düşünülen kimselere bir düşmanlık bunlarda görüldü. Ve bunun neticesi olarak Nietzsche gibi bir düşünür Tanrı öldü diye kitap yazdı. Tanrı öldü, Hristiyanlık öldü anlamında bunu anlayabiliriz. Yoksa hakiki anlamında düşünülecek bir ifade değil. Yani artık Hristiyanlık Avrupa'da bir kültüre dönüştü. Yoksa Hristiyanlık eskisi gibi değil, hükümranlığı yok. Bu anlamda değerlendirilebilecek bir cümle. Bu bizi de dalga dalga etkiledi. Ve işte birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, padişahın yetkilerinin sınırlandırılıp parlamenter sisteme geçilmesi, Osmanlı'nın çöküşünün akabinde cumhuriyet sistemi gibi bu tarzda istibdada karşı bir savaş bizi de etkileyen bir durum oldu. Ve din adamlarıyla alakalı da bizde de en azından bazılarında, geniş kitlelerde değilse bile okumuş, mürekkep yalamış bazı kesimde din adamlarına karşı böyle istihfaf, hatta bir düşmanlık, onlara tepeden bakmak, onları pek de adamdan saymamak gibi durumlar görüldü. Bediüzzaman Hutbe-i Şamiye isimli eserinin Arapçasında bu konuya da temas ediyor. İlgili kısmın Türkçesini sizlerle paylaşacağım. Sual: günümüz medeniyeti istibdada savaş açtığı gibi dinin hamelelerine karşı da husumet hissini teşvik etmiştir. İstibdada savaş krallık idarelerine karşı, dine, dini temsil ettiği düşünülen kimselere savaş, o da din adamlarına karşı bir husumet şeklinde. Bu iki his ecnebilerden bize de sirayet etmiştir. Böylece onlar hem tahakküme hücum etmekte hem de din hissine itibar edilmez bir nazarla bakmaktadırlar. Bu konuda reyin, görüşün nedir? Cevap: evet, ecnebilerden bize tiryak zehirle beraber sirayet etmiştir. Yani ecnebilerden bize faydalı şeyler de geliyor teknoloji gibi. Ama işte pozitivizm akımı gibi, komünizm akımı gibi zehir tarzda akımlar da geliyor. Mazlumların istibdada karşı harp ilan etmelerinin sebebi açıktır. Yani mesela Fransız ihtilali, halk mazlum durumda. İşte kral ve yanındakiler sarayda keyif ediyor ama vatandaş bulacak yiyecek ekmeği yok. Öyle bir durumda. Ekmek bulacak durumda bile değiller. Hatta protesto yapıyorlar. Sarayın yakınlarında toplanıp ekmek isteriz, ekmek isteriz diye bağırıyorlar. Kraliçe o zaman tarihi geçecek şöyle bir söz söylemiş. Ekmek bulamıyorlarsa yesinler pasta. Ve halk bu derece mazlum. Neticede halk krallığı deviriyor ve sistem değişiyor. Yani dolayısıyla mazlum olan insanların istibdada karşı çıkmaları, harp ilan etmeleri fıtratın gereği normaldir. Ama ecnebilerdeki dini hisse karşı husumet ilanının sebebine gelince, burada daha çok Avrupa nazara veriliyor. Bizim münasebetlerimiz büyük ölçüde Avrupa ile olmuş. Oralarda dine karşı bir düşmanlık ilanı, bu nereden kaynaklanıyor? Hristiyanlık dini, özellikle de onun Katolik mezhebi, Avrupa'da acip, müthiş ve dahili nice ihtilaller meydana getirmiş ve bu mezhep çok uzun bir zaman dahili siyasetin aleti olmuştur. Hristiyanlıkta mezhepler var. Bu mezhepler başlıca işte Katolik, Protestan, Ortodoks şeklinde. Ayrıntıları da var da ana hatlarıyla bu üçü. Merhum Çantacı Necmi'ye bunu sormuşlar. Abi demişler, Hristiyanlıkta bu üç mezhebi nasıl birbirinden ayırt edeceğiz? Çantacı Necmi cevaben demiş ki, Katolik katı olanlar, Protestan bu katılığı protesto edenler, Ortodoks ortadan gidenler. Yani nispeten muhtevayı yansıtıyor. Latife yollu bir cevap. Gerçekten Katolik mezhebi çok katı ve siyasi iktidarda olanlar Katolik mezhebini kullanıyorlar. Ve dahili siyasetin aleti olmuş ve Hristiyanlığı kullanmak suretiyle, bu mezhebi kullanmak suretiyle baskı uygulamışlar. İstersen tarihe bir nazar et. Zalim Neron gibilerin kılıcıyla nasıl kırmızıya boyandığını gör. İşte Neron, Roma'yı ateşe vermiş bir insan ve bunu lir çalarak kutluyor. Ne kadar romantik bir manzara diyecek kadar sadist ve nice insanların ölümüne sebebiyet vermiş. Sonra tarihe kulak ver, 500 sene boyunca akıllara dehşet verecek mezalimler işleyen Engizisyon cemiyetinin tazyikiyle yükselen enin, feryat ve telin sadalarını duy. 500 yıl Engizisyon mahkemeleri, başta İspanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde çok dehşetli bir şekilde kullanılmış. Yani kilisenin doğruları var. Kilise bu doğrularından taviz vermiyor. Halbuki kilisenin bazı doğruları doğru değil. Bu durumda düşünen insanlar kilisenin doğru bildiği yanlışlarına karşı çıkıyorlar. Ve kilise aforoz silahını kullanıyor. Hatta aforoz da yetmiyor. Engizisyon adıyla mahkemeler açıyorlar. Ve bu mahkemelerde niceleri, milyonlarca insan yargılanıyor. Ve milyonlarca insan bu mahkemelerin verdiği kararla öldürülüyor, idam ediliyor. Bunlardan birisi Bruno, İtalyan. Ve bu kilisenin yanlışlarına itiraz ediyor. Dini reddetmiyor ama diyor ki kilisenin bu tutumu doğru değil. Kilisenin şu doğruları gerçekte doğru değil. Vay sen misin böyle diyen Bruno mahkemeye sevk ediliyor. Ve mahkeme kararını şöyle açıklıyor. Kararında diyor ki kilise kan dökmekten hoşlanmaz. Bundan dolayı meydanda ateş ile yakılmasına ve adamı Roma'da meydanda cayır cayır yakıyorlar. Tabii bu pozitivizm gibi akımlar meydana geldikten sonra ve kilisenin saltanatı epey bittikten sonra aynı meydanda adamın heykeli dikiliyor. Yani yolu Roma'ya düşenler Giardino Bruno'nun heykelini de Roma'da meydanda görebilirler. Bu milyonlarca vakadan sadece bir tanesi. Ve bu şekilde gerçekten kilise terör estirmiş, kendi doğrularına karşı çıkanları idam etmek suretiyle susturmaya çalışmış. Benim nazarımda o vahşi cemiyet ölmemiştir, tenasüh ile medeniyet suretinde devam etmektedir. Ya, bu da çok önemli bir tespit. Yani Engizisyon şu an görünüşte yok ama medeni Engizisyon tabirini kullanıyor Bediüzzaman başka bir eserinde. İşte Avrupa ve Hristiyan kültürden gelenler kendi aleyhlerinde herhangi bir durum olduğunda en acımasız bir şekilde cezalandırıyorlar. Yani bu Engizisyon'un belki kilise adına değil ama kendi devletleri adına şu an yaptıkları bir durum. Dünyayı ateşe vermekten çekinmiyorlar. Benim nazarımda o vahşi cemiyet ölmemiştir, tenasüh ile medeniyet suretinde devam etmektedir. Bizde bunun bir yansıması İstiklal Mahkemeleri şeklinde olmuş. İstiklal Mahkemelerinde 100 bin civarında insan acımasız bir şekilde inançlarından dolayı idam edilmiş. Bu tabii işin ayrı bir yönü. Bu da yerli malı Engizisyon. Medeniyet ve siyasetin hilelerine sarılarak yine sürmektedir. Engizisyon, medeniyet ve siyasetin hilelerine sarılarak yine devam etmektedir. Hani filmlerde bu giyotin şeklinde falan da gösterilir. Hristiyan ecnebilerin Hristiyan olmayanlarla olan muameleleri buna delildir. Sonra Fransa tarihine bak. Aralarındaki mezhep farklılığının 400 sene boyunca nasıl da fakirleri dehşete düşüren ihtilaller ve mazlumların başına gelen karanlıklı inkılaplar meydana getirdiğini gör. İşte Fransa'da mesela 1789 Fransız İhtilali en dikkat çekici olaylardan birisi ve bu olay insanlık tarihinde de çok ciddi etkileri olmuş. Öte yandan mezhep savaşları var bunların. Bunlar çok etkili olmuş. Bütün bunlarda Havas'ın yani seçkin zümrenin elindeki siyaset akılla uyumu olmayan bu mezhep vasıtasıyla fakirlerin mahvına ve akıl sahiplerinin felaketine sebep olmuştur. Bu ise fakir ve zor durumda kalanların keza filozofların yani ilim adamlarının diyebiliriz kalplerinin ta derinlerinde müstebitlere karşı intikam hissini, bunun yanında onları felaketlere sürükleyen bu mezhebe karşı da husumet hissini netice vermiştir. Ancak, burası çok önemli, bu kimseler Katolik mezhebini, dini terk ile değil, Protestan mezhebine dayanarak hücum ettiler. Mesela Martin Luther King bu dini reddetmiyor. Kendisi esasen bir rahip. Ama bakıyor ki Katolik mezhebinde daha dünyadayken insanları cennete almak var. İşte o zaman kiliseler bir araya gelmişler. Vatikan'ın şimdiki binalarını yapıyorlar. Ama paraları da yetmiyor. Ve cenneti parselleyerek o binaları tamamlıyorlar. Martin Luther'le ilgili film yapılmıştır. Orada bunlar filme de yansıtılmış. Ve bir insan ne kadar günahı da olsa kiliseye yardım etmişse bütün günahları silinir gibi öyle kabul ediyorlar. Allah'ın affetme yetkisini kendi ellerine adeta alıyorlar. İşte Martin Luther uygulamadaki yani Katolik mezhebinde olan durumu protesto ediyor. Yoksa dinin kendini reddetmiyor. Bununla birlikte onlardaki binlerce filozofun bu mezhebe hücumlarına rağmen Katolik mezhebi günümüzde Paris'te yine resmi mezheptir. Yani Katolik mezhebinden bunlar çok çekmiş Ama yine de Hristiyan dünyada ağırlık Katolik mezhebi. 2 milyar 200 milyon civarında Hristiyan nüfus var dünyada. Bunların belki %70'i falan Katolik mezhebine bağlı. Diğerleri de Protestan ve Ortodoks gibi başka mezheplere bağlı. Feyalel acep. Yani ne kadar hayret verici bir durum. Bu ikisi arasında yer gök kadar uzun mesafeler ve pek çok farklar varken biz fakirlerin hayatı olan İslamiyet nasıl o mezhebe kıyas edilir? Yani İslamiyet ilim adamlarının önünü kapatmıyor ki veya fakirleri daha da ezilmeye mahkum etmiyor ki. Bu farklardan bazılarını Kutbe-i Şamiye'de tafsilen yazmıştım. O farkların en barizlerinden biri şudur. İslamiyet birkaç olay dışında İslam aleminde karşılıklı husumete sebep olmamıştır. Yani buna dahili savaş deniyor. Dahili savaş, mesela Hazreti Ali döneminde Cemel Sıffin savaşları var. Ve tarihte yine zaman zaman bazı Müslümanların bazı Müslümanlarla savaşları görülmüş. Ama bu çok daha o derece yaygın değil. Husumet ancak Müslümanlarla onlara saldıranlar arasında olmuştur. Öte yandan İslamiyet Katolik mezhebinin hilafına ehli İslam arasında siyasi desiselerin bir vasıtası da olmamıştır. Yani halk dini yaşamış, idareler kendi istibdatlarına dini alet etmek değil, nasıl yapacaklarsa kendilerine göre yapmışlar. Öyleyse hiçbir mazlumun bizdeki şu hakiki hisse, yani din hissine itiraza bir hakkı yoktur. Çünkü İslamiyet tarih boyunca fakirlerin sığınağı ve mazlumların melceğidir. Mesela zenginlerden alıp fakire vermek, işte zekat, öte yandan sadaka, öte yandan karz-ı hasen, bunlar dinin öngördüğü şeyler. İslam'da servet düşmanlığı yok ama fakirin hukukunu korumak, fakirin elinden tutmak en önemli esaslardan. Kur'an'ı alemlere rahmet olarak indiren Allah'a yemin ederim ki zekatın farz kılınması ve faizin yasaklanması İslamiyet'in fakirlerin hamisi ve miskinlerin melceği olduğuna kendi kalplerinin bütün samimiyetleriyle şahadet ederler. Yani zekatın farz kılınması fakirlerin lehine, faizin haram kılınması bu da fakirlerin lehine. Diyelim fakirin maddi desteğe ihtiyacı var. Faiz de bu parayı temin edecek olsa masrafı artacak, maliyetler yükselecek. Ama karz-ı hasen var, Allah için ödünç vermek. Bu uygulandığında fakirin elinden tutuluyor, borç veriliyor ve o da ileride borcunu geri ödüyor. Halbuki Katolik mezhebi fakirlerin ve zayıfların karşısında zalimlerin kalesi olmuştur. Katolik mezhebi idarecilerin elinde bir zulüm vasıtası olmuş ve dini alet ederek kendi zulümlerini uygulamışlar. İşte bu mezhebe nispetle İslamiyet'te siyasi desiselerin müdahalesiyle mazlumlarda heyecana getirdiği intikam hissi ancak binde birdir. İşte bu açık farklarla ve alakasız kıyasla beraber onların gittikleri yoldan biz de gitmiş olsaydık, 1000 yıl boyunca İslam alemini her cümerce sürüklemiş olurduk. Yani Hristiyan dünyada iç dünyalarında iç savaşlar olmuş, mezhep savaşları olmuş. Bizde eğer İslamiyet'te de böyle olsaydı, bizde de iç savaşlar olurdu. Sonra şayet o kıyas doğru olsaydı, Fransa'nın şimdiki tarzı gibi olurduk. Halbuki onların şimdiki medeniyetleri o kadar çok kötülükleriyle bedava verilse bile alınmayacak durumdayken 1000 senenin sarfından sonra nasıl alınır? Bediüzzaman medeniyetin güzelliklerine evet diyor. Bu batıda da olsa bizim malımızdır. Almamız lazım. Hadiste de ifade edildiği üzere el-hikmetu dalletül mü'min. Yani hikmet müminin yitik malı gibidir, kaybolmuş malı gibidir. Nerede bulsa onu almaya layıktır. Batı'da teknoloji, ilim 300 yıldan bu yana hayli ilerlediğinden onları almamızda dinen hiçbir beis yok ve bir sıkıntı da yok. Ama oradan pek çok kötü şeyler de geliyor. İşte Hristiyanlığın, Katolik mezhebinin sıkıntılı durumları var. Veya Avrupa'nın devletlerinin çok zalimane uygulamaları var. Bunlar diyor bedava verilse bile alınmayacak şeyler. Yani dolayısıyla bu kadar bir tecrübeden sonra tutup onlara sahip çıkmak, onların gittiği yoldan gitmek kârı akıl değil.